Ayrım 13.
Anne ve babaların çocuklarına karşı takındıkları olumlu ya da olumsuz tavırlar. Hoşgörü sahibi olmak. Anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları, çocukların bazı kısıtlamalar dışında arzularını diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri anlamına gelir. Böyle durumlarda çocuk evine yönelik bir birey olur. Eğer anne babanın hoşgörüsü normal bir düzeyde gerçekleşirse, çocuğun kendine güvenen, yaratıcı, toplumsal bir birey olmasına yardım eder. Aşırı hoşgörü ve düşkünlük. Aşırı hoşgörü ve düşkünlük çocuğu bencil yapar. O, daima diğerlerinin dikkatini çekmek ve kendisine hizmet edilmesini ister. Böyle çocuklar, ev içinde ve dışında çok zayıf bir sosyal uyum gösterirler. 5 yaşındaki A, geç yaşta çocuk sahibi olan anne ve babasının tek kızıdır. Anne ve baba çocuklarının her arzusunu anında gerçekleştiren, ona karşı aşırı düşkün ve hoşgörülü kimselerdir. Bu ortam içinde çocuk giderek bencilleşmiş ve arkadaşlarıyla uyum sağlayamayan bir birey haline dönüşmüştür. Bu arada A, anne ve babayı yönlendirme yolunda çeşitli metotlar dener, geçirdiği bir hastalığı koz olarak kullanma bunlardan biridir. A, zaman zaman eğer istediğimi yapmazsanız havale geçirir bayılırım şeklinde anne ve babasını korkutarak isteklerini gerçekleştirmektedir. Aşırı koruma. Anne ve babanın aşırı koruması çocuğu gerektiğinden fazla kontrol ederek özen, ihtimam göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucu çocuk, diğer kimselere aşırı bağımlı, kendisine güveni olmayan, duygusal kırıklıklara sahip bir kişi olabilir. Bu bağımlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir ve yetişkin olduğunda aynı özen ve korunmayı eşinden bekleyebilir. Anaokulu öğrencilerimizden birinin velisi bir gün konuşma sırasında çocuğunun büyüyüp askere gittiğinde üşütüp hasta olmasından ve onu yitirebileceğinden endişe ettiğini söylüyordu. O günlerde çocuğun 15 metre uzaklıktaki simitçiden simit alabilmesi ısrarımız üzerine gerçekleşebilmişti. Kabul etme. Anne ve babanın çocuğa ailenin en az kendileri kadar önemli bir bireyi olduğunu hissettirmeleri ve çocuğu sevgi ve sevecenlikle ele almalarıdır. Bu tavrı benimseyen anne ve baba, çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak onun yeteneklerini geliştirecek ortam hazırlar. Kabul edilen çocuk, genellikle toplumsallaşmış, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal açıdan dengeli ve öz saygıya sahip bir birey olur. Reddetme. Reddetme, bir anlamda çocuğun sağlık hizmetlerini aksatarak ona düşmanca duygular beslemek şeklinde tanımlanabilir. Bu ortamdaki istenmeyen çocuk, yardım duygusundan uzak, sinirli, duygusal kırıklıkları olan, diğerlerine özellikle kendinden küçük ve zayıflara karşı düşmanca duygulara sahip bir birey olabilir. Yeni çocuğu dünyaya gelen bir anne, ilk çocuğunun varlığından zaman zaman eşine şikayet eder olmuş ve babanın sevgisini kıskandığından "Bu çocuk ölse hiç üzülmeyeceğim, ya o ya da ben" şeklindeki sözcükleriyle reddetme duygusunu dile getirmiştir. Baskı altında bulundurma. Anne ve babadan birisi ya da her ikisinin baskısı altında olan çocuk, nazik, dürüst ve dikkatli olmasına karşılık çekingen, başkalarının etkisinde kolay kalabilen, aşırı duyarlı bir yapıya sahip olabilir. Suçlayan, cezalandıran ve sürekli karışan anne babaların çocuklarının kolayca ağlayan çocuklar olduğu görülür. Baskı altında büyüyen çocuklarda genellikle isyankar tavır alışlarla birlikte aşağılık duygusu gelişebilir. Çocuklara boyun eğme. Çocuklarına boyun eğen anne ve babalar evde onların egemenliğini kabullenen kişilerdir. Bu tür ailelerde çocuklar anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterirler. Bu çocuklar yalnız anne ve babalarıyla yetinmeyip zamanla ev dışındaki kimselere de egemen olmanın yollarını arayan birer birey haline dönüşebilirler. Çocuk ayırma. Bütün çocuklarını eşit düzeyde sevdiklerini söylemelerine karşın, kimi anne ve babanın bazı çocuklarını daha çok sevdikleri gözlenmektedir. Böyle durumlarda anne ve babalar sevdikleri çocukları diğerlerinden ayırarak onları kayırırlar. Aşırı sevgi gören bu çocuklar daha çok anne ve babalarıyla oyun oynamayı yeğlerken, akranlarıyla olan ilişkilerinde saldırgan ve baskılı bir görünüm içindedirler. C, 8 yaşında sağlıklı bir erkek çocuğudur. 4 yaşında A isminde bir kız kardeşi vardır. Fiziki görünüşü kadar konuşması da güzel olan bu kardeş, son 2 yıl içinde ailenin ilgi ve dikkat merkezi haline dönüşmüş ve giderek C'nin kekeme olmasına neden olmuştur. Özetlersek anne ve babaların dikkat etmeleri gereken başlıca noktalar şunlardır. Anne ve babalar öncelikle çocuklarını tanımalı, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidirler. Bu konuda kendi tutku ve arzularına göre değerlendirme yapmamalıdırlar. Anne ve babalar çocuklarındaki güven duygusunu pekiştirmek üzere onları yapıcı ve faal kılacak bir ortam hazırlamalıdırlar. Ancak bu ortamı hazırlarken verecekleri görevin çocuğun yetenek ve kapasitesini aşmamasına özen göstermelidirler. Anne ve babalar çocuk için en önemli besinin sevgi ve sevecenlik olduğunu bilerek çocuklarına yeterince ilgi ve sevgi göstermelidirler. Bu konuda aşırıya kaçmamaya özellikle dikkat etmelidirler. Anne ve babalar çocuklarının kendi kendilerini yönetmeleri yolunda başlattıkları girişimleri yaş küçüklüğü ve bunun gibi nedenlerle engellememelidirler. Anne ve babalar çocuğun gelişiminin doğal evrelerini ve zorlu dönemleri bilmeli, davranışlarını ona göre düzenlemelidirler. Anne ve babalar her çocuğun kendine özgü niteliklerle donatılmış ayrı bir birey olduğunu düşünerek diğer çocuklarla ve kardeşleriyle kıyaslama yoluna gitmemelidirler. Oyunun çocuğun gelişim ve eğitimi için olduğu düşünülerek bu faaliyete zaman ayırmaya çalışılmalıdır. Ailede ceza ve disiplin anlayışı. Ünlü düşünür, yazar ve eğitimci Jean-Jacques Rousseau, çocuğunuza hiçbir biçimde ağızdan ders vermeyiniz der. Çocuk ancak derslerin deneyimlerini almalıdır. Ona hiçbir türde ceza uygulamayınız. Çünkü o kabahatin ne olduğunu bilmez. Ona asla af dilettirmeyiniz. Çünkü sizi incitmesini bilmez. Rousseau bu sözleriyle çocuğa bilgiyi soyut düzeyde vermek yerine yaşatarak öğretmenin önemine değinmektedir. Emil adlı yapıtında camını kıran Emil için Rousseau şöyle yazar. Bırakınız, kırık camlı odada kalsın. Bedensel hastalığın izi kolayca kaybolur. Ama bedensel cezanın oluşturduğu duygusal yaranın onarımı çok güçtür. Eğitimde ödüllendirmek kadar cezanın da etkili bir faktör olduğu açıktır. Ancak uygulanacak ceza çocuğa insanlar arası ilişkileri anlatacak türden olmalı, bedensel cezaya hiçbir biçimde başvurulmamalıdır. İstenilen bir davranışta bulunmayan çocuk, bazı konularda yoksun bırakılırsa, örneğin beklediği bir armağanın verilmeyişi ya da bir gezi programının ertelenmesi gibi etkisi daha uzun süren bir yöntem uygulanmış olur. Çocuklara toplumsal yaşamın gereği, kurala uyma bilinci ilk çocukluk döneminden itibaren verilmelidir. Çocuk bu evrede kurala uymayı oyun yoluyla ve yaşayarak öğrenebilir. Bu konuda anaokulları kurala uyma açısından organize birer kurum görünümündedirler. Çocuk burada birlikte hareket etmeyi, işbirliğine dayalı faaliyeti, kolektif oyun oynamayı ve dayanışmayı öğrenir. Bütün bunları öğrenirken başka arkadaşının hakkına ve özgürlüğüne saygılı olma, sınıfta sessiz durma, başkasının oyuncağını almama, öğretmeninin uyarılarını dinleme gibi ilk temel kurallarında bilincine varır. Disiplini, çocuğa belirli davranış kalıplarını benimsetmek üzere izlenen yolu yöntem olarak tanımlayabiliriz. Çocuğa bakış açısı, çocukla ilgili beklentiler, ailede geçerli disiplin anlayışını belirleyen etkenlerdir. Ayrıca anne ve babaların uyguladıkları tüm disiplin yöntemlerinin seçiminde kişisel deneyimleri kadar yakın çevrenin gelenek ve göreneklerin etkisi de büyüktür. Anne ve babanın kişilik yapısı, anne-baba-çocuk ilişkisi, çocuk yetiştirme ve ona uygulanan disiplin yöntemiyle yakından ilgilidir. İzlenen tutarlı bir yöntem yoksa, o ailede disiplinden söz etmek olası değildir. Zaman zaman sert, katı tutumlar, zaman zaman aynı konularda hoşgörü ya da aldırmazlık biçiminde çelişkili davranışlar, o ailede tutarlı bir disiplin yöntemi olmadığını gösterir. Anne ve baba çocuğa karşı tutum ve davranışlarında dengeli ve kararlı olmalıdır. Annenin cezalandırdığı bir davranışı baba bağışlar ya da tersi olursa disiplinin hiçbir eğitimsel işlevi kalmaz. Üstelik çocukta dengesizlik yaratabilir. Anne ve babaların uygun bir yetiştirme ve disiplin yönteminde görüş birliğinde olmadıklarına inanan çocuklar, onlara karşı saygı ve güvenlerini yitirmeye başlarlar. Anne ve babalar aşırı koruma ve hoşgörünün egemen olduğu eğitim ve disiplin anlayışı kadar, aşırı sert ve otoriter bir uygulamanın da yanlış ve zararlı olduğunu kabul etmelidirler. Tutarsız, katı, hoşgörüden uzak ve baskılı disiplin uygulaması, olumsuz ve itaatsiz çocukların yetişmesine neden olacaktır. Öte yandan çocuğu tümüyle dürtü ve isteklerinin doğrultusunda serbest bırakan aşırı hoşgörülü ya da umursamaz bir yetiştirme tarzı da, başkalarının zararına, isteklerine doyum arayan bencilce davranışların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Çocukların bu olumsuz davranışları, anne-baba-çocuk ilişkisini gelişimin ileri evrelerinde daha da bozabilecektir. Hatta antisosyal davranışlara ve suçluluğa dönüşebilecektir. Glucklar, 2000 suçlunun %95'inin ailesinin çocuklarına verdiği disiplinin dengesiz biçimde ya çok sert ya da çok yumuşak olduğunu saptamıştır. Yine Glucklar, 500 suçlu ve 500 suçlu olmayan gruplar üzerinde yaptıkları araştırmada, suçlu grup ailelerindeki annelerin %96, babaların da %94 oranında çok sert ya da yumuşak disiplin uyguladıkları, buna karşılık suçlu olmayan grupta bu tür disiplin uygulayan anne oranının %66, baba oranının da %56 olduğunu bulmuşlardır. Bird, çok sert ya da çok yumuşak türdeki dengesiz disipline suçlu ailelerinde suçlu olmayanlara oranla 5 kat fazla rastlandığını söyler. Healy ve Bronner da 4000 suçludan %40'ının bozuk disiplin ortamından geldiklerini bulmuşlardır. Görülüyor ki çocuğun sağlıklı bir ruhsal ve toplumsal gelişme gösterebilmesinin ilk koşullarından biri, ailede tutarlı bir disiplin uygulanması ve belli ölçüde bir otoritenin denetimin varlığı olmaktadır. Öte yandan sert ve aşırı otoriter bir baba, çocukta olumsuz tavırların oluşmasına ve onun uyumsuz bir birey olmasına yol açabilmektedir. Gerçekten de yaptığımız araştırmada, ileride de değineceğimiz gibi suçlu gençlerin evden kaçmalarına, yani bir anlamda antisosyal davranışa ilk adımlarını atmalarına neden olan en büyük etkenin %59 oranında baba baskısı olduğu görülür. Suçlu gençler evden kaçma nedeni olarak babalarının kendilerine fazla iş vermesi ya da yaptıkları bir hatadan dolayı cezalandırma endişesini ileri sürmüşlerdir. Aaron, Iowa'da yaptığı araştırmasında sınıf arkadaşları tarafından sınıfta en saldırgan öğrenci olarak değerlendirilen çocukların evlerinde ciddi cezalara maruz kaldıklarını saptamıştır. Araştırma sonucunda suçlu denek ailelerinin %89 oranında baba otoritesine dayalı olduğu ve evde babanın sözünün geçtiği görülmüştür. Bu oranın S. Timur'un ülkemizdeki tüm aileler içinde bulduğu %74'ü aştığı dikkati çekmektedir. Bradburn, yaşamları boyunca babalarıyla birlikte olan Türk çocuklarında baba egemenliğinin sonsuz olduğunu, ülkemizdeki babaların katı, daima baskı kuran otokratik kişilik tiplerini yansıttıklarını ve hala toplum olarak İslamiyet'in etkisiyle erkek egemenliğinin Türk ailesinde baskın olduğunu savunmuştur. R. Şahinkaya ise Orta Anadolu'nun kırsal kesimindeki ailelerin %96'sında erkek otoritesinin egemen olduğunu söyler. Psikanalitik okul temsilcileri anne-baba baskısının çocukta bunalıma neden olduğunu, topluma uyumu engellediğini ileri sürmüşlerdir. West, baba egemenliği görülen evlerde yetişen 83 çocuktan %22'sinin Anne baba egemenliği görülmeyen evlerden gelen çocuklarınsa daha küçük bir oranının %12 suçlu olduğunu saptamıştır. Aynı araştırmacı, ailelerinde çok sıkı disiplin yöntemleri uygulanan 135 çocuktan %27'sinin, diğer disiplin yöntemleri uygulanan 241 çocuktansa yalnızca %16'sının suç işlediğini belirlemektedir. Gibbons, bir ıslah evindeki araştırmasında küskün ve isyankar tavır alışların kökeninde, "Dertlerimin çoğundan kimin sorumlu olduğunu biliyorum. Eğer bana karışılmasaydı çok daha başarılı olurdum" tarzındaki çoğunluğu oluşturan yanıtların bulunduğunu söyler. Araştırmamızda ailedeki disiplin anlayışı incelendiğinde tüm suçlu deneklerin %86.9'unun anne ve babaları tarafından dayakla cezalandırıldıkları görülür. Ailedeki disiplin anlayışı yüzdeler. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü? A. İki ebeveynin de dayakla cezalandırılması. Şahsa ilişkin suçlular. N. 80, 10.0. Mala ilişkin suçlular. N. 38, 7.9. Cinsel suçlular. N. 96, 11.5. Tüm suçlular. N. 214, 10.9. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü? B. Babanın dayakla cezalandırması. Şahsa ilişkin suçlular 70.0. Mala ilişkin suçlular 73.7. Cinsel suçlular 62.5. Tüm suçlular 66.4. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü? C. Annenin dayakla cezalandırması. Şahsa ilişkin suçlular 11.3, mala ilişkin suçlular 13.2, cinsel suçlular 6.3, tüm suçlular 9.6. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü, dayakla cezalandırma toplamı? Şahsa ilişkin suçlular 91.3, mala ilişkin suçlular 94.8, cinsel suçlular 80.3. Tüm suçlular 86.9. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü? D. Her iki ebeveynin de dayak dışı ceza uygulaması. Şahsa ilişkin suçlular 2.6. Mala ilişkin suçlular 2.6. Cinsel suçlular 10.4. Tüm suçlular 6.1. Hangi ebeveynin daha çok cezalandırdığı ve cezanın türü? E. Bilinmiyor veya cevapsız. Şahsa ilişkin suçlular 6.1, mala ilişkin suçlular 2.6, cinsel suçlular 9.3, tüm suçlular 7.0. Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, deneklerimizde dayakla cezalandırma yönteminin daha çok babalar tarafından kullanıldığı saptanmıştır, %66.4. Suçlu gruplar arasında anne babası tarafından dayakla cezalandırılan deneklerin çoğunluğunun mala ilişkin suçlu gruptan geldiği %94.8, bu grubu şahsa ilişkin suçlularla %91.3, cinsel suçluların %80.3 izlediği görülür. Her üç grupta da babanın cezalandırmada dayak yöntemi kullandığı ve bu yöntemin yine en çok mala ilişkin suçlular grubunda uygulandığı görülür. %73.7. Bu grubu şahsa ilişkin suçlularla %70.0, cinsel suçlulardan %62.5 elde edilen oranlar izlemektedir. Sonuç olarak suçlu deneklerimizin büyük bir bölümünün anne ve babaları tarafından dayakla cezalandırıldıkları, bu yöntemin en çok uygulandığı suçlu grubunun da mala ilişkin suçlular olduğu saptanmıştır. Davranış bozuklukları bölümünde de değineceğimiz üzere, anne babanın dayakla cezalandırmasıyla okuldan ve evden kaçma, küçük yaşta başkalarına ait olan şeyleri çalma alışkanlığı gibi suçlu davranış karakteristikleri arasında anlamlı ilişkilere rastlanmaktadır. Böylece araştırma bulgularımızda çocuk eğitiminde dayak cennetten çıkmadır ya da kızını dövmeyen dizini döver gibi geleneksel anlayışların çağ dışı olduğunu göstermiştir. Aile içindeki duygusal etkileşim ve istenmeyen çocuk. Aile içindeki duygusal etkileşimin azalmasındaki başlıca etkenler, anne ya da babadan birinin kaybı veya ayrılıkları, ana babanın çocuklarına karşı ihmal etme ya da reddetme biçiminde takındığı tavırlardır. Bazı anne babalar çocuklarından hoşlanmadıklarını, onları sevmediklerini, hatta nefret ettiklerini çeşitli biçimlerde gösterirler. Çocuğun ailenin istenmeyen bireyi olmasının da bir takım nedenleri vardır. Evlilik ilişkilerinin doyurucu olmaması, yoksulluk, erken evlenen çiftlerin yeterince olgunlaşamaması, çocuğun çirkin, sakat ya da istenen cinsiyette olmaması, eşlerden birinin çocuğa düşkünlüğü nedeniyle kıskançlık bunların başında gelir. Duygusal etkileşimin azlığı yalnızca bireyin duygusal dünyasını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda onun fizyolojik, zihinsel ve toplumsal gelişimine de olumsuz etkide bulunur. Şöyle ki, duygusal etkileşim azlığı bebeğin büyüme ve gelişimini geciktirip engelleyebilir. Oturmak, ayakta durmak gibi harekete ilişkin gelişim belirtilerinde gecikme görülebilir. Yemek yememek, yatağını ıslatmak gibi olumsuz belirtilere neden olabilir. Dil gelişimi gecikir. Bazı konuşma bozuklukları görülebilir. Zihni gelişim gecikir. Dikkatin bir konuya toplanması konusunda uğranılan güçlük, çocuğun öğrenmesini ve akıl yürütmesini etkiler. Çocuğun diğer insanlarla başarılı ilişkiler kuramaması sonucu, toplumsal gelişmede gecikme ve saldırganlık gibi olumsuz davranışlar görülebilir. Bunun sonucu meydana gelen sosyal tepkiler, bireyin kişiliğini etkiler ve içe dönük, bencil bir bireyin oluşumuna yol açabilir. Profesör Doktor Şemin'e göre, istenmeyen, sevilmeyen çocuğun davranışı, aşağıdaki özelliklerden birini ya da daha fazlasını gösterir. Çocuk, sevgi kazanmak ya da hiç olmazsa dikkati üzerine çekmek arzusunu gösterir. Ana babanın kendisine gösterdiği düşmanlığı başkalarına beslemek yoluyla öç alır. Kendisinin değeri olmadığını düşünür. Bu, onda endişe duyguları uyandırır. İstenmeyen, sevilmeyen çocuğun tipik davranışı saldırganlıktır. Bu çocuklar başkalarından armağan beklerler, kendilerine özel muamele edilmesini isterler. Olumsuzdurlar, kavgacı ve isyankardırlar. Kendilerine güvenilmez. Ukala oldukları, suç işlemeye eğilimli bulundukları görülür. Kendilerine şefkat gösterildiğinde buna ilgisiz kalırlar. Kendisine daima yalancı olduğu söylenen, anne ve babası tarafından sevilmeyen, diğer çocuklarla sık sık karşılaştırılarak alay edilen ve dayakla cezalandırılan bir çocukta kısa ya da uzun süreli gerginlik halleri görülür. Bu tür kötü uyarımların sürmesi durumundaysa bazı davranış ve uyum bozuklukları görülebilir. İngiltere'de Lees ve Newson, Birleşik Amerika'da da Glucklar, ailedeki büyük ve küçük çocukların ortancalara göre daha az suç işleme eğiliminde olduklarını ileri sürmüşlerdir. Araştırmamızda suçlu deneklerimizin %59.9'unun ortanca çocuk olduğu, dolayısıyla ailelerinde yeterince ilgi ve sevgi görme olasılığının azlığı dikkati çeker. Öte yandan aşırı ana-baba sevgisi, eşdeğerde olumsuz belirtiler doğuran, gelişimde gecikmelere neden olan bir başka etkendir. Aşırı ilgi ve düşkünlük, çocuğun kendisiyle fazla ilgilenmesine, yaşam savaşından kaçmasına ve onu koruyanlar olmadığında kendini açıkta ve yalnız hissetmesine neden olur. Çocuğun sağlıklı bir duygusal gelişime sahip olabilmesi için dengeli bir duygusal etkileşim ortamına gereksinmesi vardır.